Ayrım 23, AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş, sayfa 312. Alman şairi Heine, şeytanın en iyi dostları şeytanın varlığına inanmayan liberal aydınlardır demişti. Bu çeşit aydınlar düşüncelerini tutarlı göstermek için bulundukları ülkede rejime ve ülke bütünlüğüne yönelik tehlikeler olduğunu, boyutları ne olursa olsun asla kabul etmezler veya bu tehlikelerin ancak ve ancak düşünce hürriyetine, tahrik ve propaganda dahili sinir getirilmemesiyle aşılabileceğini iddia ederler. Ülkemizde de irtica ve bölücülük tehlikesi olduğunu söyleyen, hatta bunca kan dökücü eylemine rağmen PKK'yı açıkça kınayan bir liberal aydın bugüne kadar görülmedi. Düşünce hayatımıza renk kattıkları doğrudur. Ancak cehenneme giden yola en güzel taşları da onlar döşüyorlar. Aslında hiçbir zaman demokrat olmamış ve olamayacak olan siyasal İslamcılar ve bölücülerce baş tacı edilmeleri bu nedenlidir. Selahattin Önkibar, Tele Kulağın Perde Arkası başlıklı yazısında Türkiye Gazetesi 9 Haziran 1999 şu bilgileri veriyor. Bakın, size bize dün intikal eden dinleme olayları sonucunda devletin önüne geçtiği eylem ya da suikastlardan bir demet sunacağız. 1. 1995 Mart ayında Çiller, Menzir ve Kozakçıoğlu'na suikast. 2. 7-11-1996'da Kenan Evren ve Doğan Güreş'e suikast. 3. Yıldırım Aktun'a, Jeti Kamhi, Abdülkadir Aksu, Şevket Can Özbay, Turgut Altınok, Şerafettin Elçi ve Ayvaz Gökdemir'e suikast. 4. Söylemez Çetesi'ne ulaşılması ve çökertilmesi. 5. Adana Ordu Evi'ne bomba atılması eylemi. 6. Nusret Demiral ve Cem Boyner'e yönelik suikast hedefleri. 7. Alanya plajına halkın bulunduğu saatlerde bomba atılması hedefi. 8. İstanbul Aksaray metro istasyonu ve çarşılara sabotaj hedefleri. 9. 15 Temmuz 1996'da İstanbul Valiliğine bomba atma hedefi. 10. Antalya'daki turistik esnaflığın bombalanması ve Elmalı'daki Ziraat Bankası soygununun faillerinin yakalanması. 11. Ankara Polis Akademisi ve askeri tesislere yönelik olarak maket uçakla bomba atma hedefi. 12. Hizbullah'ın 30 olayının aydınlatılması. 13. 1996 Mart'ında Uzan ve Kara Mehmet ailelerine ait villalara suikast hedefi. 14. Petlas fabrikasına sabotaj eylemi. 15. Yahudi vatandaşlara ait iş yerlerine sabotaj hedefi. 16. İstanbul'da CHP, DYP ve MHP binalarının önündeki araçlarda bulunan zaman ayarlı bombaların patlatılması. 17. Batman'da Mehmet Sincar'ın öldürülme olayı. 18. Tunceli'deki muhtelif eylemler. Liste daha bunun gibi onlarca olayla uzayıp gidiyor. Bütün bunlar devletin telefon izlemesiyle önlenmiştir. Şimdi hal bu iken devlet telefon dinlememeli diyebilir misiniz? Başsavcılığımla talep edilmesi üzerine telefonla yapılan görüşmelerin gizlice dinlenmesinin hukuki sonuçları hakkında Profesör Doktor Feridun Yenisey 11 Haziran 1999 tarihli bilirkişi raporunu düzenlemiştir. Tamamını daha önce mahkemenize gönderdiğim bu bilirkişi raporunda şöyle denilmektedir. Önleme dinlemesi. Haberleşmenin dinlenmesi suç öncesi önleme dinlenmesi ve suç sonrasında yapılan adli dinleme olarak ikiye ayrılır. Önleme dinlemesi gerek Amerikan hukukunda ve gerekse Alman hukukunda hakim kararı olmadan yapılabilen ve bütün telefonları kapsayabilen genel bir dinlemedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde haberleşmenin dinlenmesi ile ilgili düzenlemeler yapılırken Title 3 Section 2511/3 başkana devletin birlik ve bütünlüğünü cebir ve diğer hukuka aykırı yöntemlerle bozmaya yönelik yakın ve fil hal mevcut bir tehlike mevcut bulunan hallerde hakim kararı olmadan telefonları dinletmek yetkisi verilmiştir. Bu doğrultuda olmak üzere Kongre 1978 yılında Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA adlı yasayı yürürlüğe koymuştur. Bu yasa hükümlerine göre başkan, başsavcı aracılığı ile yabancı devletlerden gelebilecek tehlikeleri sezebilmek amacıyla bir seneye kadar süreyle telefonları dinletebilir. Komiser Lafave. Önleme dinlemesi Alman hukukunda da kabul edilmiştir. Alman Anayasası'nın 10. maddesine ilişkin olarak çıkartılan G10 kanunu 1968 yılında yürürlüğe girmiştir. 1 Aralık 1994 tarihinde yürürlüğe giren Suçlulukla Mücadele Kanunu, Verbrechen Bekämpfungsgesetz, G10 kanununun 12. maddesini değiştirmiştir. Yapılan değişiklik hakim kararı olmadan gerçekleştirilen telefon dinlemelerinin alanını genişletmek ve bu şekilde elde edilen bilgilerin istisnai hallerde delil olarak kullanılmasına yasal zemin hazırlamak amacına hizmet etmiştir. demokratik hukuk devletini tehdit eden bir tehlike mevcut bulunduğu hallerde bazı devlet organlarına Verfassung, Schutzbehörden des Bundes und der Länder, das Amt für den militärischen Abschirmdienst und der Bundes Nachrichtendienst telefonları dinleme ve bunları kaydetme yetkisiyle mektup ve posta gizliliğiyle korunan gönderileri inceleme yetkisi verilmiştir. Almanya Federal Cumhuriyeti'ne karşı silahlı bir saldırı veya terör eylemleri yapılması tehlikesi, çok miktarda uyuşturucu maddenin Almanya'ya ithal edilmesi tehlikesi ve yurt dışında işlenen paralarda sahtecilik suçları ile kara paranın aklanması suçlarından doğan tehlikeleri geç kalmadan tespit etmek ve bu tür tehlikelere karşı devletin tedbir alabilmesini sağlamak amacıyla hakim kararı olmadan ve geniş kapsamlı bir şekilde telefon dinleme yetkisi tanınmıştır. Klaus Arndt. Hukuka aykırı deliller teorisi çerçevesinde yabancı sistemlerin hukuka aykırılıktan anladıkları, sanığın anayasıyla teminat altına alınmış olan haklarından birinin bir devlet organı tarafından yapılmış olan bir işlemle ihlal edilmesidir. Hukuka aykırı deliller teorisi, devletin ajanları tarafından yapılan hukuka aykırılıklardan doğan devlet sorumluluğuna dayanan bir teoridir. Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve gerekse Amerika Anayasası, hukuka aykırı delilleri sadece devlet memuru olan kişilerin yaptıkları ve anayasadaki sanık haklarını ihlal eden aykırılıklarda gündeme getirmektedirler. Diğer bir ifade ile hukuka aykırılık yaparak bilgi toplayan ve daha sonra bunu devlete sunan özel şahıslar bakımından hukuka aykırı delil teorisi tesirini göstermemektedir. Radyo dalgaları ile bağlantı kuran araç telefonlarında da aynı frekansa giren herkesin konuşmayı manyetik ortamda kolayca zapt etmesi mümkün olduğu için genel kullanıma açık radyo dalgaları yayarak yapılan haberleşme Amerika'da hukuka uygunluk halleri arasında zikredilmiştir. Bu anlamda olmak üzere Federal Ceza Kanunu'nun 2510. maddesinde tanımlar verilirken herkesin kolayca alabileceği tarzdaki iletişim hukuka uygunluk halleri arasında gösterilmiştir. Readily accessible to the general public means with respect to a radio communication. Hukuka uygunluk hallerini gösteren 18 USC 2511 Taksim 2G'de bu hali düzenlemektedir. Cep telefonları ayrı bir sistem ile çalıştığı için bu kurala tabi değildir. Ancak FM radyo alıcıları tarafından dahi alınabilen araç telefonları bakımından elde edilen konuşma kayıtları hakkında istisna söz konusudur. Profesör Doktor Feridun Yenisey'in 11 Haziran 1999 tarihli bilirkişi raporu. Açıklanan hususlar birlikte değerlendirildiğinde Necmettin Erbakan ile Yasin Hatipoğlu arasında bir araç telefonuyla yapılan ve bir özel şahıs tarafından banda kaydedilen konuşmanın hükme esas alınması değil, alınmamasının yasaya aykırı olacağı kanaatindeyiz. Anayasa Mahkememiz hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller hiçbir şekilde hükme esas alınamaz şeklinde bir karar verirse, bunun doğuracağı korkunç sonuçları bir örnek olayla açıklığa kavuşturmak istiyorum. Önce Leyla Zana ve arkadaşlarına ilişkin Ankara Birnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 8 Aralık 1994 tarihinde verilen ve kamuoyunda DEP kararı diye anılan kararın gerekçesinden 112, 113 ve 114. sayfeleri aşağıya aynen alıyorum. Sanık Leyla Zana'nın 20 Ekim 1991 seçim kampanyasındaki konuşmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeminini eda ettikten sonra Kürtçe slogan atması, Alman Bavyera ve Sat televizyonlarında yaptığı röportajlar, Suruç ilçesinde belediye başkanı seçimi münasebetiyle kadınlardan oluşan topluluğa yaptığı konuşma, Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısındaki açıklamaları, sanık Leyla Zana'nın milletvekili dokunulmazlığı korumasında yaptığı siyasi çalışmalarıdır. Siyasi çalışmalarından Leyla Zana'nın PKK ile aynı paralelde faaliyet gösterdiği anlaşılır. PKK'nın amacı devletin bir kısım toprakları üzerinde Marksist-Leninist esaslara dayalı müstakil bir Kürt devleti kurmaktır. Leyla Zana'nın 1991 seçim kampanyasına itibaren yaptığı konuşmalar, basına verdiği demeçler incelendiğinde Leyla Zana'nın da aynı kasıtla siyasi çalışma yaptığı görülür. Bunlar Leyla Zana'nın açıktan yaptığı çalışmalardır. Dosyada Leyla Zana'nın PKK örgütü içinde illegal faaliyet gösterdiğini açıklayan deliller de mevcuttur. Bucak ailesi Siverek ve Hilvan'a yayılmış kalabalık ve köklü ailedir. Başlangıçtan itibaren Bucak ailesi PKK'ya karşı çıkmış, PKK ile silahlı çatışmaya girmiştir. PKK örgütünün Bucak ailesinin hakim olduğu Siverek ve Hilvan'a giremediği, Bucak ailesinin PKK'ya karşı çıkması sebebiyle aileden 140 kişinin PKK militanları tarafından öldürüldüğü, Bucak ailesi büyüğü Serhat Edip Bucağ'ın 20 Ekim 1991 seçimlerinde milletvekili seçilmesinden sonra SHP'den milletvekili seçilen Zübeyir Aydar, Leyla Zana, Sedat Yurttaş ile tanıştığı, bu tanışmadan sonra 1992 yılı bahar aylarından bir akşam Zübeyir Aydar'ın önceden haber vererek Sedat Edip Bucağ evinde ziyaret ettiği, ziyaret sırasında Zübeyir Aydar, PKK'nın Bucak ailesine 12 Eylül 1980 öncesi yanlışlar yaptığını söyledikten sonra ben PKK adına Bucak ailesinden özür diliyorum. Siverek ve Hilvan'da PKK'nın faaliyet göstermesine karşı gelmeyin. Biz Bucak ailesine ve mensuplarına hiçbir zarar vermeyeceğiz. Siverek ve Hilvan'da kamu kurum ve kuruluşları, askeri ve polis tesisleri ve insanları bizim hedefimiz olacak. Size zarar vermeyeceğiz. PKK'ya müsaade edin dediği, Sedat Edip Bucağ'ın biz PKK'ya müsaade edemeyiz, PKK Siverek ve Hilvan'a girmesin demesi üzerine Zübeyir Aydar'ın PKK Kürdistan'da her karış toprağa girmek zorundadır, Hilvan ve Siverek de Kürdistan'dır, buralara da girmek zorundadır dedikten sonra evden ayrıldığı, 1992 yılı sonbaharında Leyla Zana, Zübeyir Aydar ve Ali Yiğit'in Sedat Edip Bucağ'ı Oran'daki milletvekili lojmanlarının içerisinde bulunan meclis lokantasına akşam yemeğine davet ettikleri, akşam yemeğinde Zübeyir Aydar, Ali Yiğit ve sanık Leyla Zana'dan başka o tarihlerde hep genel sekreteri olan Ahmet Karataş'ın da bulunduğu, Ahmet Karataş'ın Sedat Edip Bucağı, PKK'nın Hilvan ve Siverek'le devlet aleyhtarı faaliyet yürütmesini ses çıkarmamasını, karşı çıkmamasını, örgütün Bucak ailesine zarar vermeyeceğini söylediği, Sedat Edip Bucağ'ın Hilvan ve Siverek bölgesinde Bucak ailesinin bulunduğunu, örgütün fikir ve görüşlerini benimsemediklerini, örgüte karşı çıkacaklarını söylemesi üzerine sanık Leyla Zana'nın, bir hemşehrimle görüş daha iyi olur diyerek söze karıştığı, Leyla Zana'nın ısrarla bir hemşerinle görüş demesi üzerine Sedat Edip Bucağ'ın benim hemşerim kim diye sorduğu, sanık Leyla Zana'nın da benim genel sekreterim Sayın Abdullah Öcalan, senin hemşehrin, telefon numarasını verelim, Abdullah Öcalan'la görüş, PKK'nın Hilvan ve Sivere'ye girip girmemesi konusunda rahat anlaşırsınız cevabını verdiği, Sedat Edip Bucağ'ın Abdullah Öcalan'la görüşmeyi kabul etmediği, 8 Nisan 1993 günü sanık Leyla Zana'nın yanında Abdülcabbar Gezici olduğu halde Sedat Edip Bucağ'ı evinde ziyaret ettiği, Abdülcabbar Gezici'yi Sedat Edip Bucağ'a Abdülcabbar Yıldız adıyla tanıttığı, Abdülcabbar Gezici'nin Kürtlerle Kürdistan üzerine bir giriş konuşması yaptıktan sonra Sedat Edip Bucağ'ı PKK'nın Sivere'ye gireceğini, Bucak ailesine zarar vermeyeceğini, buna karşılık Bucak ailesinin devlete yardım etmesi halinde cezalandırılacağını, Bucak ailesinin PKK'ya karşı tavır almaması gerektiğini, Bucak ailesinin gerillaya, örgüte yani PKK'ya zarar vermesi halinde Bucak ailesi mensuplarının da cezalandırılacağını söylediği, Sedat Edip Bucağ'ın seni buraya gönderen kim sorusunu Abdülcebbar Gezici'nin ben Kürdistan halkının isteği doğrultusunda geldim dediği, Sedat Edip Bucağ'ın bu cevap yeterli değil demesi üzerine Abdülcebbar Gezici'nin Sayın Genel Sekreter Abdullah Öcalan beni buraya gönderdi, Leyla Hanım'la da yanına geldik cevabını verdi. Sedat Edip Bucağ'ın Siverek ve Hilvan'a girmeyin demesine karşılık Abdülcebbar Gezici'nin biz Siverek ve Hilvan'da size zarar vermeyeceğiz. Askere, polise, kamu kurumlarına yönelik devletle mücadelemiz var. Devlete eylem yapacağız dediği. Sedat Edip Bucağ'ın Hilvan ve Siverek'le havaya sıkılacak bir kurşunu dahi bize, Bucak ailesine sıkılmış addederiz, halka sıkılmış addederiz, müsaade edemeyiz diye karşı çıkması üzerine Abdülcebbar Gezici'nin Sedat Edip Bucağ'a, senin teklifin çok anlamsız, biz Kürdistan'da her karış toprağa girmek zorundayız, gireceğiz dediği, bu sözler üzerine Sedat Edip Bucağ'ın sinirlendiği ayağa kalktı ve Abdülcebbar Gezici'ye hitaben, Siverek'le Hilvan'da oraya gidin, girin diye bağırdı. Bunun üzerine sanık Leyla Zana'nın araya girerek, Sedat çok çabuk sinirleniyorsun, bunu konuşarak çözeriz, anlaşalım. Eğer sen Abdullah Öcalan'la görüşürsen daha iyi olur. Ama sen ben aramam dersen senin vereceğin telefona ve saate göre Abdullah Öcalan seni arar dediği, Sedat Edip Bucağ'ın Abdullah Öcalan'ın da kendisini aramasını kabul etmediği anlaşılmaktadır. Yukarıda içeriği yazılı suç konusu konuşmalar gizli dinleme ile başka bir ifade ile hukuka aykırı şekilde elde edilmiştir. Şimdi Anayasa Mahkememiz hukuka aykırı şekilde elde edilen hiçbir şekilde hükme esas alınamaz şeklinde bir karar verirse, 1. Yargıtayımız bu şekilde elde edilen delillere dayanarak verilen kararları onadığından iki yüksek mahkememiz arasında çok önemli bir konuda uygulama farklılığı ortaya çıkacaktır. 2. devlet güvenliğimizle ilgili böylesine vahim suçlar işleyen pek çok sanık delil yetersizliğinden cezalandırılmayacaktır. 3. Böyle bir delili hükme esas almayacak yeryüzünde hiçbir hukuk düzeni mevcut olmadığından ve hiçbir zamanda olmayacağından Anayasa Mahkememiz daima sanığın haklarını kamu güvenliğine üstün tutan ilk ve tek mahkeme olarak anılacaktır. Takdir yüce heyetinizindir. F. Son günlerde yeni bir anayasa ve yeni bir laiklik anlayışı tartışmaları yoğunluk kazanmıştır. Başsavcılığım anayasamızı eleştirmek değil, uygulamakla görevli olduğundan resmi bir belge olan esas hakkında görüşümüzü bildirirken bu tartışmalara ilişkin şahsi görüşümü yazmayı uygun görmüyorum. Anayasamızın 24. son maddesinde kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez veya kötüye kullanamaz. Anayasamızın açıkça yasakladığı eylemlere kayıtsız kalırsak, başka bir deyişle hukukçular olarak görevimizi yapmaz, anayasamızı uygulamaktan vazgeçersek ne olur? Hemen söyleyelim ki kamu düzenimiz bozulur, en azından bir karmaşa ortamına sürükleniriz. Türkiye Cumhuriyeti bunca düşmanına karşı bugüne kadar ayakta kalabilmişse ve ulusumuzun çeşitli din ve mezheplerden oluşan fertleri uyum içinde bir arada yaşayabilmişse, bunu Cumhuriyetimizi kuran, gerçekçi, vatansever insanlarımızın, sonraki yönetici ve hukukçularımızın, tarihimizi, sosyal ve kültürel durumumuzu, dinimizin özelliklerini de göz önünde tutarak hayata geçirdikleri laiklik anlayışına borçluyuz. Bugüne kadarki tüm Anayasa Mahkemesi kararlarına da yansıyan bu laiklik anlayışını, Refah Partisi'nin kapatılması davasına ilişkin olarak düzenlediğimiz iddianame, esas hakkında görüş ve sözlü açıklamamızda ayrıntılarıyla dile getirmiştik. Bu belgeler elinizde mevcut olduğundan aynen tekrarladığımızı söylemekle yetiniyoruz. İsviçre Yüksek Mahkemesi kararına göre sınıflarda Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişini simgeleyen heykelciğin kruzifiks bulundurulmasının dinsel yansızlıkla yani nötralite bağdaşmadığını kararlaştırmıştır. Karar No. 116A-252. Buradan örnekleme ile öğretmenin sınıfa dinsel giysilerle girmesinin onaylanmayacağı vurgulanmıştır. Öte yandan öğretmenin bu davranışının federal anayasada güvence altına alınan kadın erkek eşitliğine aykırı olduğuna değinilmiştir. E. Amerika'dan bir örnek. Daha çok Minnesota eyaletinde yaşayan bir özel tarikatın mensuplarının dini inancı parlak renkleri yasaklamaktadır. O yüzden çoğu çiftçilikle uğraşan tarikat mensupları mat renkli giysileri, gri siyah gibi elbiseleri tercih etmektedir. Eyalet motorlu araçlar kanunu, traktör gibi, biçer döver gibi özel amaçlı araçların trafikte dolaşırken parlak kavun içi renkli bir özel işaret taşımaları gerektiğini emretmektedir. Tarikat mensupları bu işareti traktörlerine takmayı reddederler. Konu yüksek mahkemeye kadar gelir. Mahkeme kamusal alanda dinsel özgürlüklerin sınırsız olmadığına, aksine sınırlanabileceğine karar verir. İsmet Berkan, Kamusal Alanda Dinsel Özgürlükler, Radikal Gazetesi, 2 Mayıs 1998. F. Şu sıralar Amerika'da ilgiyle izlenen laiklik davalarından birkaç örnek vermek istiyorum. İlk örnek Republic and the Missouri kasabasından. Bu kasabanın kent armasının üzerinde bulunan balık resminin kaldırılması için dava açılmış. Çünkü bu balığın Roma İmparatorluğu zamanında yaşamış ilk Hristiyanlarca kullanıldığı öne sürülmüş. Böyle bir simgenin kullanılması anayasanın din ile devlet işlerinin kesin olarak ayrılmasını emreden maddesini ihlal ediyormuş. Kısacası Amerika'da kent armalarına kilise, havra, cami, haç, ay ya da başka bir dinsel sembolün konması laikliğe aykırı sayılıyor. Daha ötesi de var. Indiana'nın Elkhart kentinde de kamuya ait bir parkın ortasındaki Hazreti Musa'nın 10 emri anıtının kaldırılması istenmiş. Wisconsin'de ise bir parka konmuş olan Hazreti İsa heykeli dava konusu olmuş. Kent yönetimi parkın girişine, burada Hazreti İsa'nın heykelinin olması Hristiyanlığı savunduğumuz anlamına gelmiyor diye bir levha koymuş. Ama dava devam ediyor. Dikkat edilsin, buralarda karşı çıkılan Hazreti Musa'nın emirleri ya da Hazreti İsa'nın kendisi değil, bu dinsel sembollerin kamuya ait yerlerde bulunması. Haluk Şahin, Amerika Laikliği Neresinde? Radikal Gazetesi, 4 Temmuz 1998. G. Oregon Kararı. Amerikan yerlilerinin dinsel törenlerinde peyote kaktüsünün uyuşturucu özünün kullanılışına ilişkindi. Yerli ibadetindeki bu uygulama eyaletin narkotik yasalarına aykırı bulununca yüksek mahkemeye başvuran davacılar dinsel kısıtlamaları yeni ve daha esnek bir koşula bağlayan şu karar ile karşılaştılar. Bir eyaletin yasaları özgürlükleri sınırlasa bile dinsel inancı değil dinsel uygulamaları ilgilendirdiği sürece anayasanın birinci maddesinin ihlaline yol açmaz. Böylece dinsel uygulama dinsel inanç ayrımı kıstas oldu. Oregon kararını emsal alan ilk adımı Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi OSHA attı. Dinleri gereği türbana takan siihler 1975'ten itibaren inşaat ve benzeri yerlerde baret giyme mecburiyetinden muaftılar. OSHA Kasım 1990'da bu muafiyeti kaldırdı. Aynı gerekçeyle izleyen yıllarda Yahudilere otopsi uygulanmaması, cezaevlerindeki Müslümanlara domuz eti yedirilmemesi, Amish dinindekilerin üniforma giymemesi gibi talepler de reddedildi. Uygulama inanç ayrımına karşı yasal mücadele kongrede 2 yıl sürdü. 1993'te geçen dinsel özgürlüklerin restorasyonu yasası, RFRA, anayasanın birinci maddesine dayanarak eyaletlerin dinsel hakları kısıtlama yetkisini ortadan kaldırdı. Haziran 1997'deki yüksek mahkeme kararı ise bu kez RFRA'yı iptal etti. Gerekçe anayasadaki dinsel özgürlük tanımının yorumunu kongrenin değil ancak bağımsız yargının yapabileceğiydi. Karara Texas'taki bir olay yol açtı. Bowen kentinde kilise yaptırmak isteyen San Antonio Katolik Başpiskoposu, eyalet yetkililerinin söz konusu araziyi tarihi koruma alanı göstererek inşaat izni vermemesine karşı çıktı. Ancak mahkeme dinsel uygulamayı yasanın üstünde tutan RFRA'nın anayasa dışı olduğuna karar verdi. Yüksek mahkeme de bunu teyit etti. Yasemin Çongar, Dinsel Haklar ve Devlet, Milliyet Gazetesi, 20 Nisan 1998. Sonuç: İddianamemiz 4 Haziran 1999 tarihli yazımızla mahkemenize sunduğumuz ek deliller, esas hakkında görüşlerimiz birlikte değerlendirilerek. 1. 12 Ağustos 1999 tarihinde kabul edilen 4445 sayılı yasanın 18. maddesiyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 103. maddesine eklenen 1. fıkranın anayasamıza aykırı olduğundan iptaline. 2. Fazilet Partisi'nin temelli kapatılmasına karar verilmesi gerektiği görüşünde olduğumuzu bilgilerinize arz ederim. 23. ayrımın sonu. Sayfa 322.